Vakainame.
Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Kadın Partisi kurucularından Fatma Aytaç. Hoş geldin Fatma.
Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum Güven. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak söze başlamak istiyorum.
Merhaba,
evet,
hoş geldin.
Hem kurucularındanım. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz ve sözümü söyleme imkanı verdiğiniz için. Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum.
Tabii biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Özlem Hanım, buyurun.
Merhabalar. Fatma Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun. 25 yıl Türkiye'de özel sektörün çeşitli alanlarında iş kadını yönetici olarak yer aldı. Türkiye Kadın Hareketi'nde gönüllü olarak uzun yıllardır çalışıyor. Kader Genel Sekreterliği'nin ardından Kadın Partisi'nin kuruluşunda görev aldı ve eş başkan olarak siyaset çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Biber Derneği kurucularından ve başkanlık görevini sürdürüyor ayrıca. Derneği Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu toplantılarında da teslim ediyor. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım.
Şimdi bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü veya bütün kadınlar emekçiyse Dünya Kadınlar Günü. Kadın Partisi diye bir parti var Türkiye'de. Web sitesinde de internetteki sitesinde diyor ki çağdaş uygarlık yolunda ilerleme kararlılığında olan Kadın Partisi siyasette adeta yok sayılan kadınların ve gençlerin sesi olmayı hedefliyor. Kadınların örgütlenmeleri, bir araya gelerek işte parti, fıkra ya da neyse dernek, şu bu kurmalarının tarihçesi aslında ta Osmanlı dönemine kadar gidiyor ve sanırım benzer sebeplerle ya da benzer motivasyonlarla yapılıyordur bu. Kadın Partisi nispeten yeni bir parti, sen de bunun kurucularındansın. Biraz böyle başlayalım istiyorum. Yani Kadın Partisi'ni kurarken sizin motivasyonunuz neydi? Ne zaman kuruldu? Neler yapmaktasınız?
Peki, çok teşekkür ediyorum. Kadın Partisi 25 Haziran 2014 yılında kuruldu. Yani resmi olarak 2014 senesinde kuruldu. Yani bu sene Haziran'da 10. yılımızı kutlayacağız aslında. Daha önce de ondan 3 yıl önce de girişim olarak yola çıktı. Yani 2011 yılında Kadın Partisi girişimi olarak başladık. Ondan sonra partileşme kararı aldık. Neden böyle bir karar aldık? Çeşitli partilerde çalışan kadınlar bir araya geldi ve yeni bir parti mi kuralım, mevcut partilerin içinde mi çalışalım, orada bir kadın hareketi geliştirmeye çalışalım diye düşündük. Sonunda bir kadın partisi kurmaya karar verdik. Tam o zamanlarda zamanın ruhu aslında kadın partisi kurulmasına da çok uygundu. Şöyle tarihçi olarak anlatmam gerekirse tabii ki Türk siyasi hareketinde, yani Türkiye siyasi toplumunda kadın partisinin önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve bu partiyi de halen ayakta tutmak için gerçekten olağanüstü fedakarlıklarla çalışıyoruz. Biz Kadın Partisi'ni 2011 senesinde kurduğumuz zaman, daha doğrusu Kadın Partisi girişimi olarak başladığımız zaman biz kendimizi bir görmek istedik. Yani sahada nasıl bir karşılığı var Kadın Partisi'nin diye görmek istedik. Ve 2011 seçimlerine iki bağımsız adayıyla katıldık. Bir tanesi İstanbul'dan, bir tanesi de Bursa'dan olmak üzere. İlk defa girdiğimiz bu seçimde hatır sayılır bir oy aldık. İstanbul'un neredeyse, yani Anadolu yakasında daha çok bir seçim çalışması yapmıştık ki seçim çalışmasını da gerçekten çok kısıtlı imkanlarla, yani herkesin bir sürü araba giydirip konvoylarla seçim sattığı haline çıktığı bir ortamda biz ancak küçücük bir araba, o da benim babamın arabasıydı, küçücük bir ticari arabaya kadın partisi olarak giydirdik ve bir mikrofon alıp yollara düştük. Ona rağmen bu kadar kısıtlı imkanlarla ve finansal kaynaksızlıklarla yaptığımız seçim çalışmasında İstanbul'un neredeyse her ilçesinden oy aldık. Dedik ki evet ya, kadın partisinin toplumda bir karşılığı var ve böyle bir toplumun da böyle bir talebi var diye düşündük. Aynı şekilde Bursa'dan da bir adayımız vardı. Bursa'da da kısıtlı bir seçim çalışması yapabildik. Şeyini de söyleyeyim, o günlere gidersek İstanbul adayımız Kadın Partisi Genel Başkanı Benali Yazgan, Bursa adayımız da Burcu Üzümcüler'di. Her ikisi de sivil toplumcudur. Bu Kadın Partisi'nin kurucularının çoğu zaten Kadın Adayları Destekleme Derneği, yani sivil toplum örgütlerinden gelen kadınlar, büyük bir çoğunluğu da kaderden gelen kadınlar. Onu da söylemek isterim.
Evet ve internet sitenizdeki kurucu üyeler listesi 30'un üstünde kurucu gösteriyor. Bunların çoğu kadın ama içlerinde erkekler de var. Bu sence bir mesele mi? Yani kadın partisinde erkekler olmaz diye bir görüş de var mı? Böyle görüşü belki savunanlar vardır, belki yoktur. Bilmeden soruyorum.
Şöyle sevgili Güven, aslında yalnızca kadınlardan oluşan bir parti anayasaya göre kurulamıyor, mümkün değil. Yani yalnızca bir cinse dayalı bir parti kuramıyorsunuz. Dolayısıyla tabii kadın partisinde erkekler de var, erkek kurucular da var ve parti meclisinde de erkekler var. Biz kendimizce şöyle bir formül geliştirdik. Bunu tabii ki resmi olarak değil de kendi aramızda söylenmemiş kuralları olarak, Kadın Partisi'ndeki erkek oranı çeşitli kurullarda ve yönetim kademesinde erkek oranı meclisteki kadın oranını geçmeyecek şekilde bir formülümüz var. Dolayısıyla zaten erkek oranı da meclisteki kadın oranını geçmiyor. Parti meclisinde 15 parti meclis üyesinde 2 tanesi erkek. MYK'da da, Merkez Yürütme Kurulu'nda da yalnızca bir tane erkek üyemiz var. Erkeklerin olması sakıncası var mı? Yok, elbette biz kadınları destekleyen, kadınları yanında yürüyen erkekleri partimize elbette bekliyoruz. Bu bir bizim için hiçbir şekilde bir sorun değil. Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz, bu vesileyle onu söyleyeyim. Ayrımcılık yapıyorsunuz kadın partisi, kadın partisi olur mu, erkek partisi mi var, ayrımcılık yapıyorsunuz diyorlar. Oysa ki bütün partiler erkek partisi. Kadın oranına baktığınız zaman bütün partilerdeki hepsinin hakikaten kadınlara ne kadar az yer verdiğini ve kadınların ne kadar az temsil edildiğini görürsünüz. Dolayısıyla kadın partisi olarak biz ayrımcılık yapmıyoruz. Yalnızca kadınların haklarının yenildiğini bir şekilde vurgulamak istiyoruz.
Oranı nedir? Bu siyasi partilerde kadınların oranı ne ölçüde? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz?
Elbette. Şimdi biliyorsunuz mecliste şu anda %18'e yakın, 18 bile değil, temsil edilen kadın oranı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde %30 kadın kotası, daha doğrusu cinsiyet kotası var. Kadın kotası değil de cinsiyet kotası var. Fakat tabii uygulamıyorlar. Yani %30 oranında temsil edilmiyor. AK Parti'nin zaten böyle bir şeyi yok ama AK Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki kadın oranları 3 aşağı 5 yukarı aynı. MHP'nin çok düşük. Bir tek bu konuda yüz akı olan bir parti var. O da DEM Parti. Eski adıyla HDP, şimdiki adıyla DEM Parti. Gerçekten onlar kadın ve erkek eşitliğine hem kendi resmi yapılarında ve söylemlerinde kadın erkek eşitliğine vurgu yapıyorlar ve temsil oranlarında da bunu gösteriyorlar. Öyle bilgi verebilirim.
Evet, siz internet sitesinde de zaten erkek demokrasiden gerçek demokrasiye demişsiniz. Şimdi bizim vakainameyi hazırlayan 3 kişi arasında bir kadın siyasetçimiz de var, Özlem Teke. Ben birazdan sözü ona bırakmak istiyorum ama ondan önce Kadın Partisi en çok neyi önceliyor? Bu aralar en çok neyi mesele ediyorsunuz, öne çıkartmak istiyorsunuz, ne konuda çalışıyorsunuz? Biraz bunlardan da bahseder misin?
Elbette bahsederim. Kadın Partisi aslında çok kısa bir bizim şeyin programımızın adı Barışan ve Değişen Türkiye programı. Çok kısa bir bölüm oradan okuyabilirim. Sonra da bugüne gelip kısaca bilgi vermek isterim. Kadın Partisi toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, ayrımcılık karşıtı, emekten yana, çevreci, barış ve kardeşliği savunan, çoğulcu, katılımcı, tabandan demokrasi ilkelerini benimsemiş, şiddet ve savaş karşıtı, adalet ve insan hakları üzerine siyaset yapmak üzere yola çıkmıştır. Bu kadarını okuyayım. Şu anda tabii Türkiye'nin bütün önemli sorunları Kadın Partisi'nde önemli sorunları halindedir. Fakat tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı olarak siyasetimizi bunun üzerine kuruyoruz. Yani ekonomiden kadına yönelik şiddete, göç sorunlarına, kadınların temsiline kadar her konuda toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle, yani onun lensinden bakarak siyaset yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi, çok önemli bir sorun. Onu yani herkes teslim ediyor. Biz de doğal olarak teslim ediyoruz. Çünkü Kadın Partisi olarak aslında en önemli sorunlarımızdan, bizim parti olarak da en önemli sorunlarımızdan bir tanesi finansman sorunu. Finansman çok büyük bir sorun. Kimseden bir destek alarak değil, biz kendi finansımızı kendimiz, yani kendi üyelerimiz, parti meclis üyeleri ve MYK üyeleri olarak kendimizi bugüne kadar 10 yıldır finanse ediyoruz. Ve bugün Türkiye'nin geldiği ekonomik zorluklar içinde hakikaten ofislerimizi çok zor döndürüyoruz. Yani kendi ayakta durmamızı, varlığımızı sağlamakta güçlük çekiyoruz. Ekonomik krizin her noktasını sonuna kadar hissediyoruz. Onu söylemek istiyorum.
Evet.
Kadına yönelik şiddet her zaman en önemli sorunlarımızın ve en önemli mücadele konularımızın başında geliyor.
Peki bir de son olarak şunu sorayım. Neleri başarsanız tamam bak biz aslında istediğimiz şeylerin bir kısmını yaptık dersiniz diyelim önümüzdeki 10 sene içinde mesela.
Hedefimiz elbette eşit temsili sağlamak. Yani mecliste ve bütün karar alma noktalarında kadınların eşit temsilini sağladığımız zaman hedefimize ulaşmak istiyoruz. Yani uzun vadedeki hedefimiz bu. Ulaşabilir miyiz bilmiyoruz. Görür müyüz biz bizim ömrü hayatımızda? Tabii biz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ama biz bu partiyi kurarak bu misyonu gelecek nesillere taşımak ve gelecek nesillere de bu partiyi gençlere emanet etmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun mücadelesini veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.
Evet, peki Özlem Hanım size bırakıyorum.
Teşekkür ederim Güven Bey. Çok benzer yerlerden, benzer duyarlılıklardan aslında biz de Yeşil bir Parti'yi kurmak istemiştik Türkiye'de. Ne yazık ki engellemelere maruz kaldık. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği de bizim ana konularımızdan birisiydi ve hem tüzüğümüzde bir takım düzenlemelerle hem de parti programımızla aslında bunun altını çizmek istedik. Zaten 10 temel yeşil ilkemizden birisi de yine hem feminizm, toplumsal cinsiyet eşitliği. Bunlar aynı anda bizim de Türkiye siyasi hayatında mücadele verdiğimiz konular. Buradaki ortaklaşma, mücadelelerimizin kesişimselliğini de ben de çok önemsiyorum. Bu yüzden size şunu sormak istiyorum. Bu ekoloji mücadeleleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin partinizin ekoloji, iklim krizi gibi konulardaki politikalara yaklaşımını, bu konudaki açılımınız nasıl?
Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için Özlem Hanım. Yeşil Parti'nin ben de kuruluşunu takip ediyorum. Çünkü parti kurucusu arkadaşlarım var ve gerçekten önünüze çıkan zorlukların da farkındayım. Biliyorum, takip ediyorum. Bizim de önümüze çok çeşitli zorluklar çıktı. Bunları burada şimdi bu programda değil de başka bir zaman anlatmak isterim. Kadın Partisi tabii ki yaşamın ekolojik temellerinin korunmasını da misyon edinmiş. Yani bu da programımızda yazıyor. Aslında biz programı oluştururken aynı zamanda Yeşiller Partisi'nin programını da inceleyerek, yani Kadın Partisi programını oluştururken hem tüzüğümüzü hem de programımızı oluştururken öyle bir çalışma yürüttük. Bütün partilerin, Avrupa'daki partilerin ve dünyada kurulmuş kadın partilerinin programlarını taradık. Türkiye'de de benzer konularda, benzer şekilde bizim de bazı politikaları, bütün politikaları değilse de bazı politikaları örtüşen partilerin de programlarına bakarak programımızı oluşturduk. O yüzden programımızın bugün de arkasındayız ve bu programı uygulamak için herhangi bir şekilde böyle bir imkana kavuşursak bu programı uygulamak için çalışacağız. Yeşil Parti ile de birlikte de çalışmak ayrıca isteriz. Onu da söylemek isterim. Bu konuyla ilgili bizim Yeşil Parti'nin kurulması ile ilgili herhangi bir şekilde bir faydamız olursa, bir dayanışma içinde olmayı elbette isteriz. Onu da bu vesileyle size belirtmiş olmak isterim.
Çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir açılımı yaptınız. Ortaklaşmak, birlikte mücadele etmek çok önemli.
Peki ben bir de Fatma senin kişisel motivasyonunu da sorayım. Yani Kadın Partisi'nin kurucuları arasındasın. Bu girişime ilk başladığınız zaman ya da işte böyle şeylere vaktimi, emeğimi vereyim diye düşündüğün zaman en temel belki ya da en başat motivasyonların nelerdi?
Bu şöyle söyleyebilirim Güven, yani bu benim tabii kendi kişisel tarihimle ilgili bir şey. Ben Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra iş hayatında uzun yıllar çalıştım ve sivil topluma geçişim iş hayatından emekli olduktan sonra oldu. Yani genç yaşında emekli olduğumu söyleyebilirim. O zaman böyle imkanlar vardı. Sivil toplumda ilk çalıştığım dernek Kadın Adayları Destekleme Derneği'dir. Kadın Adayları Destekleme Derneği'nde hem bölge yöneticisi hem de genel sekreterlik yaptıktan sonra bu konunun gerçekten çok önemli bir şekilde, yani kadının temsilinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Tabii kadınla ilgili çok sorun var. Ekonomi bir sorun, eğitim bir sorun, aklınıza gelebilecek çok sorun var ama kadınlar mecliste temsil edilmediği sürece bu sorunlara gerçekten gerçekçi bir çözüm bulabilmek mümkün değil. Şu anda ben biliyorsunuz Amerika'da yaşıyorum bir süredir. Burada böyle şöyle bir söz var. Bana çok ne derler doğru geliyor. Eğer masada değilseniz menüde siz varsınız. Yani sizin hakkınız yeniyor. Dolayısıyla hakkımızın yenmemesi için kendimizi mecliste temsil etmemiz lazım. Yani kararları alırken bizim de o masada olmamız lazım. Bu çok kıymetli bir şey. Bu beni hakikaten motive etti. Kadın Partisi'nin kuruluşunu biz zaten bu motivasyonla yaptık. Ama aynı zamanda benim sivil toplumcu kişiliğim doğal olarak devam ediyor. Aynı zamanda şu anda da Kırmızı Biber Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Yani bu dönem başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda bir sürü sivil toplum kuruluşunun aynı zamanda kurucularından bir tanesiyim. Onları da bir şekilde elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Kadın Hareketi'nin Kırmızı Biber Derneği olarak da biz Kadın Hareketi'nin paydaşlarından bir tanesiyiz. Yani büyük kadın platformlarının. Biliyorsunuz Türkiye Kadın Hareketi benim gurur duyduğum, onur duyduğum, parçası olmaktan onur duyduğum bir hareket. Çok aktif, çok dinamik ve gerçekten çok cesur. Kadınlar hem sözünü söylerken hem de sahada, eylemde çok cesurlar. Bu aslında umut verici. Zaten umut verici başka da bir şey yok. Yani kadın hareketi gerçekten umut verici. O yüzden ben parçası olmaktan gurur duyuyorum ve bu duygu beni motive ediyor. Ve şu anda yapmaya çalıştığım şey aynı zamanda Türkiye Kadın Hareketi'ni uluslararası, çünkü kendim de Amerika'da yaşadım ve her sene Birleşmiş Milletler kadının statüsü toplantılarına yaklaşık 10 yıldır katıldığım için Türkiye Kadın Hareketi ile Dünya Kadın Hareketi'ni bir şekilde entegre etmek, birleştirmek ve uluslararası dayanışmayı sağlamaya çalışıyorum. Bir ölçüde de aslında yol aldığımız da söylenebilir. Şimdi burada keseyim çünkü ben bu konuda konuşmaya başlarsam daha bunu epey uzatabilirim sevgili Güven.
Ben de bir
Başka
şey
sorularınızı alayım.
sormak istiyorum. Bu kendisini demokrasinin öncüsü olarak gören Batı ülkelerinde ağırlıklı olarak yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Batı Avrupa ülkelerinde İngiltere'de, Fransa'da filan kadınların temsil oranı parlamentolarda nasıl yani oradaki genel değerlendirme yapabilir miyiz bu konuda gelişmeleri de içeren?
Yapmaya çalışayım Ömer Bey. Biz zaman zaman parlamentolardaki kadın temsilini sürekli araştırıyoruz ne durumdayız diye. Zaman zaman ben tabii sunumlar da hazırlıyorum buradaki panellere katılırken. Şunu söylemek isterim. Dünyadaki kadın temsili oranı mesela bundan 5 yıl öncesinde daha kötüydü. Ve Türkiye ile 3 aşağı 5 yukarı %17'ler civarındaydı. Şimdi dünyadaki temsil oranı ilerleme kaydetti. Fakat biz ülke olarak aynı yerimizde sayıyoruz. İlerleyemedik. Fransa'da bu konunun temsiliyle ilgili bir aşama yani ne derler yasal olarak kadının temsili daha iyi. %50 değilse bile epey yani %30'un üstünde. Şimdi rakamları atmayayım çünkü gerçekten son olarak bakmadım ne durumda olduklarına. Ama Avrupa ülkelerindeki kadın temsili oranı Türkiye'ye göre daha iyi. Biz OECD ülkeleri arasındaki en geri ülkelerden bir tanesiyiz. Amerika'daki temsil oranına gelince ben Amerika'ya taşındığım zaman kadın temsili oranı çok düşüktü. Türkiye'nin altındaydı fakat şu anda %20'yi geçti. Çünkü gerçekten kadınların mecliste yer alması yani hem parlamentoda hem de temsilciler meclisinde hem senatoda hem temsilciler meclisinde yer alması burada da çok üstünde düşünülen ve promote edilen konulardan bir tanesi. Burada biliyorsunuz kadınların desteklendiği iki tane kurum var. Bizde finansal olarak desteklendiği bir tanesi Emily's List, Demokrat kadınları destekliyor. Bir tanesi de Wish List, onlar da Republican kadınları destekliyor. Dolayısıyla kadınları finansal olarak da destekleyen ve meclise taşıyan bir altyapı var burada, altyapı mevcut. Bizde tabii böyle bir altyapı yok, finansmanda çok büyük sorun. Öyle olduğu için kadınları biz parlamentoya taşıyamıyoruz. Ancak partiler kendileri uygun görürlerse kadınları listelerine koyuyorlar. Onları da seçilebilecek yerlerden koymuyorlar. Kadın adayları en alt sıralara koyuyorlar. Oysa biz mesela bunu da söylemek istiyorum bu vesileyle parite sistemi öneriyoruz. Yani %50 temsil için bir kadın bir erkek. Fermuar sistemi deniyor aynı zamanda. Bu şekilde sıralanırsa kadınların parlamentoya taşınan vekiller arasında kadınların ve erkeklerin sayısını eşitlemek mümkün. Ama böyle bir sistem uygulanmıyor. Onu söyleyebilirim. Biz Avrupa ülke, ha, bir de şu anda bunun için şöyle bir örnek de vermek isterim Ömer Bey bu soruyu sorduğunuz için. Ruanda'da anayasaya kadınların %50 eşit temsili konuldu. Biliyorsunuz Ruanda'da yaşanan trajik olaylardan sonra. Ve kadınların %50 eşit temsili sayesinde gerçekten Ruanda'da çok önemli gelişmeler var. Çünkü ben burada Ruandalı kadınlarla zaman zaman çeşitli panellerde bir araya geliyorum. Dolayısıyla onların kadın temsili sayesinde ne kadar önemli ekonomide ve sosyal hayatta ne kadar önemli gelişmelere imza attıklarına da şahidim. Bu vesileyle de söylemek istiyorum. Yani kadınların parlamentoda temsili ülkenin yalnızca ekonomisini değil, sosyal hayatını, kültürünü ve dünyadaki sıralamasını değiştirecek önemde çok kıymetli bir şey.
Ben çok kısa bir şey sorabilir miyim?
Tabii
Türkiye'de
ki.
kadın hareketi çok güçlü olduğu halde siyasi temsiliyet açısından bu kadar geri olmamız biraz da bizim kendi yarattığımız kurumlarda ve sivil toplumda biraz konfor alanı olarak görmemiz ve siyaset için de yeterince çabayı göstermemiz bir faktör olabilir mi?
Evet, bu konuyu zaman zaman aramızda da tartışıyoruz. Şimdi sivil toplumda şunu da söylemek lazım bir kere. Siyaset yalnızca mecliste yapılmaz. Yani mecliste kadınların tabii ki temsil edilmesi gerekiyor ama sivil toplum da hakikaten siyaseti destekliyor. Yani sivil toplumda da mecliste yapılan siyaseti yönlendirme gücü var. Dolayısıyla bu noktada konfor alanı değil, çok çok büyük uğraşlarla yapılıyor. Ancak siyasette kadınların yer almasının önündeki engeller kadınların kendi istememelerinden ziyade ki şunu da söylemek istiyorum Özlem Hanım. Bu dönem bu yerel seçimlerde kadın aday patlaması var. Yani erkek siyasetçilerin söylediği kadınlar yok ki aday yapalım mın yalanını artık kadınlar biz de adayız diye cevap veriyorlar. Sivil toplum da bunu destekliyor. Kadınların aday olmasını destekliyor. siyasi partiler yasasında kadınları koruyan bir şey yok. Kadın da illaki siyasi partiler yasasında olması gerekmiyor bunun. Partiler kendi tüzüklerine de koyabilirler. Partiler kendi tüzüklerine de koymuyorlar. Dolayısıyla yani partiler kadınların önüne çeşitli engeller çıkartıyorlar ve sanki kendileri engel değilmiş de kadınlar aday olmuyormuş gibi de bir hava yaratıyorlar. Bu hiç doğru değil. Sivil toplum bugün kadınların siyasette yer alması için itici güçlerden bir tanesi. Ben aynı zamanda Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun üyesiyim. Dernek olarak da üyesiyiz biz. Kadın Partisi olarak da siyasi partiler grubunda yer alıyoruz. Aynı zamanda yılların 2000 senesinden beri Kadın Koalisyonu'nun aynı zamanda üyesiyiz. Dolayısıyla biz orada kadınların siyasette yer almasını destekliyoruz ve kadınları siyasete aynı zamanda mentorlar kanalıyla hazırlıyoruz. Daha önce parlamentoya girmiş kadınlarla ortak siyaset çalışma grubumuz var. Onlar kadınları siyasette hem yerel yönetimlere hem de meclis yönetimlerine hazırlayacak şekilde bir dizi çalışmalar yapılıyor. Yani arkada büyük bir emek var, büyük bir çalışma var ve kadınların yer alması için, kadınların karar noktalarında yer alması için, yalnızca siyasette değil aynı zamanda şirketlerde, önemli pozisyonlarda, yönetim kurullarında yer alması için de çok önemli çalışmalar var. Her birinde eşit kurumlar çalışıyor tabii ki. Çok konfor alanı yok çünkü kadınların hiçbir konforu yok aslında. Çünkü dediğim gibi sivil toplum olarak da savunuculuk yapmak Türkiye'de biliyorsunuz hiç kolay değil. Sivil toplumun alanı da gittikçe daraltılıyor, daraltıldı. O yüzden hem söz söylemek zor, riskli, belli cesaret istiyor. Bu çok önemli bir şey aynı zamanda ve finansal olarak da aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında finansal gücü gittikçe daraldı. Siz de bunun da farkındasınızdır.
Evet, kolay
bu daralan alanda, daralan alanda önemli şeyler yapıyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
Peki, böylece de bitirelim. Teşekkür ederiz. Kadın Partisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler internet üzerinden kadınpartisi.org.tr adresine başvurabilirler. Bugün konuğumuz Kadın Partisi kurucularından Fatma Aytaç'tı. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz yeniden ve Fatma sana çok teşekkür ediyoruz.
Güven çok teşekkür ederim. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Biz Kadın Partisi olarak İstanbul İl Örgütümüzü kurduk ve örgütlenmemize İstanbul'da devam ediyoruz. Bu vesileyle bütün kadınları Kadın Partisi'ne de davet ediyorum. Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum.
Çok teşekkürler.
Peki. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.